Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efe Can ve Togan Hocam'la beraber. 2-3 gün ötelesek de yine de bence analiz açısından daha iyi olduğunu düşündüğüm takas dönemini konuşacağız. Nasıl bittiğini, Şubat başındaki takas son günlerin nasıl geçtiğini ve neler olduğunu, kimlerin kazandığını, kimlerin kaybettiğini tartışacağız hocam. Nasılsınız?
Teşekkürler, sen nasılsın?
İyiyim hocam. Yine hareketi bol ama bu sefer sanki kalitesi biraz daha düşük bir takas dönemiydi. Geçen sene ortalık ayağa kalkmıştı neredeyse. Hı hı. Bu sene şöyle bir hareketlendi. Hemen Şubat'ın başında, işte 5'inde daha takas günü bir gün öncesi oluyor. Bir veya iki emin değilim. İki gece öncesi yanlış hatırlamıyorsam. Capela'nın Atlanta'ya gittiğini öğrendik. Yani şöyle zaten bu takasın olmasını D'Antoni bence onaylamıştı. Aynı zamanda geçen hafta podcastimizde konuştuk işte Mourinho'nun lüks vergisinden kaçmak istemesi ve Capela'nın gidiş yolunun açılması anlamına geldi.
Ve oyun yapısı tabii ki yani.
Oyun yapısı da önemli vurgulardan bir tanesi. Bundan bahsedeceğiz. Ne oldu peki? Hocam takası anlatsın. Houston, Denver, Minnesota ve Atlanta arasındaki dörtlü takas uzun zamandır görülen en büyük takas oldu.
Evet. 20 yıldır bu kadar geniş bir, bu kadar çok oyuncunun olduğu bir takas söz konusu değildi. En son 2000'de olmuştu. Atlanta Capela ve Nene Hilario'yu aldı. Yani bu ilk takas tabii. Daha sonra burada da değişiklikler yaptı takımlar. Denver, Vonleh, Shabazz, Diop ve Gerald Green'i aldı. Bir de Houston'un pickini aldı. Houston Robert Covington'ı aldı çok uzun süredir istediği. Golden State'in 2024 ikinci tur pickini aldı. Golden State'ten gelen. Ve Jordan Bell'i aldı. Daha sonra Jordan Bell'den çıktılar. Ve son olarak Minnesota pick aldı yine. 2021. tur. Korumalı bir pick. Evan Turner. Ondan vazgeçecekler muhtemelen sene sonu. Hernan Gomez, Beasley ve Vanderbilt'i aldı.
Yani Beasley ve Hernan Gomez'i yani, rotasyon için bu sene değerlendirecek.
Ve değerlendiriyorlar zaten ilk maçlarda da. Buradaki takas kabaca görünen şu. Bunu biraz konuşalım. Atlanta bence neredeyse bedavaya Clint Capela'yı ekledi. Her ne kadar elinde yani 4 numarada şut atamayan bir John Collins olmasına rağmen uyum sorunu yaşarlar mı bilmiyorum ama Clint Capela yarın başka bir takasta çok kullanabileceğiniz çok değerli bir parçayı elde etmiş olduk.
Uzun vade planını evet, değerlendirebilirsiniz.
Ayrıca kontratı rahatlık getiriyor size.
4 yıllık bir kontratı var değil mi hocam?
Evet. Houston çok istediği Robert Covington'ı elde etti. Kanada koymuş olduğu PJ Tucker forvet pivot oynuyor artık. Denver kontratı biten ve daha fazla maaş vermek istemediği Beasley'den özellikle çıkarak Shabazz'ı ekledi. Rotasyon zaten genişti Denver'ın. Yine geniş bir rotasyon
Beasley
var.
Beasley de 2 aydır ağlıyordu evet, takaslayınca evet. Zaten.
Minnesota'da Hernan Gomez ve Beasley'i aldı. Minnesota zaten bu takas sonunda 9 oyuncu birden yenilemiş oldu. Yani Capela Covington ekseninde dönen Denver ve Minnesota'nın da yan parçalarının değiştiği bir takas oldu. Şimdi ben burada sana sorayım istiyorsan.
Tabii
yani
hocam.
Bu nedir? Yani Atlanta takasını, Atlanta Houston ekseninde olan diğer iki takımın da yan parçalarının değiştiği takas. Pikler çok önemli, müthiş, önemli, kritik pikler değil. Ne diyorsun yani? Bence Atlanta Houston'un oyun tercihlerine rağmen bedavaya aldı. Bence daha fazla şey alınabilirdi Capela karşılığında. Çünkü pick de verdi Houston üstüne bir de.
Evet öyle ama burada önemli olan şeye bakmak lazım. Satıcının evet. Hamlesinin niye yapıldığını. Hı-hı. Niye satmak istediler? Niye Capela'dan çıkmak istediler? Ya bir kere şeyi konuştuk. Kısa beşle oynamak istiyor. Ya bu bir zorunlu tercihe döndü bir yerden sonra. Biraz önce aramızda off the record konuştuğumuz Westbrook muhabbetinden dolayı. İşte Westbrook'un zaten oyun yapısı gereği boyalı alandan oynamak zorunda kalması ve Capela'nın bu durumda oyunda olduğu dakikalardaki verimliliğinin düşüşü ve uzun oynayacak oyuncunun en azından savunmada uzun oynayacak oyuncunun en azından %30'larla 40'larla bir şut atma potansiyelinin olması gerekiyordu. Bunu da PJ Tucker'da çözüm buldular. Hı hı. Ve Westbrook'u dediler ki sen uzunlarla boğuşuyorsun zaten. Ve biz Capela'dan çıkıp lüks vergisinden kaçacağız. Yanına bir köşe şutur
çok alacağız. Kaçamadılar gerçi. Azıcık
evet,
kaçtılar ama.
Covington geldi sonuçta. Hı hı. Ama yani baktığınız zaman Covington ve Covington'ın biraz altı, biraz daha altı. 2 tane, 3 tane kanat oyuncuları var. Yanına Westbrook var. İşte PJ Tucker'la oynuyorlar. Ben bu hamlenin tutmayacağını düşünüyorum. Üstün adına takıma zarar veren bir hamle olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda genel büyük planda hata yaptıklarını düşünüyorum. Ama bu takas özelinde ya çok da bir şey vermeden almadan Capela'yı verdik. Kabul ama ya zaten zorundasınız hocam. Yoksa dükkanı kapatacaksınız.
Katılıyorum senin dediklerine. Şimdi Capela eskisi kadar pick and roll üzerinden ona ihtiyaç duyulan bir oyuncu halinde değildi zaten Houston'da bu sezon. 2016-17'de Capela varken ki dönem için söylüyorum. Houston pozisyonlarını pick and roll ile bitirme sırasında ligde 7.'ydi. 2017-18'de 9. 18-19'da 23. geçen sene ve bu sezon sonuncu. Yani Capela'nın perdelerine artık ihtiyaç duymuyorlar.
Hiç oynamıyorlar.
Öyle bir şey oynamak istemiyorlar. Takımın pivotu aslında Westbrook. Zaten Utah maçında Gobert karşıladı Westbrook'u.
Evet, zaten sordular ya Gobert ile ilgili düşüncelerini.
Yani şut, şimdi Westbrook'un varlığı sizin spacing sorununuzu iyice ortaya çıkarıyor. Olağanüstü bir günde değilse işte McLemore'lar, Haas'lar filan, siz sahada en azından iki tane şut atamayan oyuncuyla oynuyorsunuz. Capela ve Westbrook. Westbrook olduğu için biraz da Capela gitmek zorunda kaldı. Çok istedikleri Covington'ı aldılar. Capela'sız dönemi 10 galibiyet 1 mağlubiyetle mi geçmişlerdi? Öyle bir şeydi. Capela yokken genelde kazanıyorlardı. Hatta son dönemde de birçok maç kazandılar. Utah son Boyan'ın şutuyla kaybettiler.
Onun için aslında kazanmak için her şeyi yaptılar.
Yaptılar ama Boyan zor bir şeyi... Ondan önce de PJ Tucker'ın köşe şutu vardı kritik. Ben normal sezonda Morin'in ve D'Antoni'nin planlarının tutabileceğini düşünüyorum. Normal sezonda. Yani normal sezonda yaşlı da olsa PJ Tucker size 34-35 yaşında belli bir savunma görevini verir. Gerektiğinde Covington uzun bir oyuncu olduğu için bazı kalın 4 numaralarla 5 numaralarla pozisyon eşleşebilir. Normal sezonda işine yarar. Ama playoff'ta bu hamlenin bütün sıkıntılarını göreceklerini düşünüyorum. Şöyle ki muhtemelen Capela'nın varlığının yaratacağı sistemde oynamak istememelerine ek olarak, yani bir oyun tercihine ek olarak, ben zaten Rudy Gobert'le, Jokic'le eşleşemiyorum. Zaten onlar benim 5 numaramdan, pivotumdan üstün. Bari ben kendi bildiğim oyunu oynayayım. Tamamen hani zıttı, antidot bir oyunu ortaya koyayım diye, hani Jokic'e, Gobert'e karşı diye bir fikir de der muhtemelen. Ama ben hatırlıyorum ki Capela'nın özellikle Donovan Mitchell'i hayatı
dar etti.
Kelime aklıma gelmedi, sağ ol. Hayatı dar ettiği bir iki maç hatırlıyorum ben. Orada 3-4 blok yaptığı maçlar var. Playoff serisi için söylüyorum Utah'ın. O kadar da böyle ezilecek bir oyuncu değil Capela. Normal sezon için iyi ama playoff'ta ben Houston'ın playoff için yanlış bir hamle yaptığını düşünüyorum. Çünkü Gobert, Jokic, Davis, hatta Kawhi. Yani bu oyuncular büyük sorun yaratacaklar. Öyle Capela'yı, Capela'sız bir ortamda PJ Tucker'la, efendime söyleyeyim.
Bence şu anda Memphis'te bile eşleşemezler.
Evet. Yani PJ Tucker, Covington tutamaz. Mümkün değil. Şeyi kabul ediyorum. Yani rakip pivotları perimetreye kadar getirecekler ama Jokic zaten perimetrede oynuyor. Mesela.
Ha, mesela nasıl çözeceksin?
Nasıl çözeceksin yani? Jokic
ağır ağır. Westbrook topu perimetreden potaya kadar sırtı dönük vuruyor olabilir. Jokic bunun master'ı, yalnız onu konuşalım.
Evet.
Yani öyle bir durum var yani.
Ben de onu diyorum zaten ki Jokic mesela Westbrook gibi savruk oynayan bir oyuncu da değil. Topu çok daha iyi seçen bir oyuncu.
Ya olası eşleşmelerinden bahsediyoruz evet. Tabii ki.
Oyun tercihlerinin dönüşmesi mantıksız değil. Yani tamamen artık pivotsuz oynuyorlar ve NBA'de yeni bir devrimin başlangıcı olacak mı olmayacak mı, buna bakacağız. Ama geleneksel anlamda o aldıkları Jordan Bell'i de gönderdiler zaten Caboclo'ya evet. Karşılık. Yani Tyson Chandler'la çok zor anlarda kapatacaklar ki sanmıyorum playoff'ta Tyson Chandler oynasın. Sanmıyorum pek. Normal sezonda iş yapacak ama ben playoff'ta Houston'ın üstüne bineceklerini düşünüyorum. Çünkü onların perimetre oyunu da rakip koç çalıştığında bence çözülemeyecek bir şey değil.
Bence de öyle. Atlanta için ne ifade ediyor? Biraz onu konuşalım.
Ya Atlanta şimdi muhtemelen John Collins'in perde görevi azalacak. Oynadığı pick and roll sayısı azalacak Trae Young'la.
John Collins'in de tepe şutu fena olmayan bir oyuncu bana sorarsanız.
Evet ama müthiş de bir stretch 4 tabii numara değil. Yani 4.5 numara. Dolayısıyla yanında bir pivotla oynarken, Alex Len gibi bir pivotla oynarken vaktinde, sezonun başını söylüyorum, daha fazla orta mesafe şut deneyen bir oyuncuydu John Collins. Oralarda çok yüzdeli oynamıyor. İyi bir pick and roll oyuncusu, iyi bir bitirici ama boyalı alanda. Şutu kazma değil ama belli bir seviyede.
%30'u geçmez diyelim. %30.
Evet. Capela ve John Collins birlikte nasıl oynar? Çok iyi bir kombinasyon değil. Muhtemelen dediğim gibi o perde görevlerinin bir kısmını da Capela alacak John Collins'in ve Trae Young iki tane pick and roll uzunluğuyla oynayacak. Nasıl oynayacak onu merak ediyoruz. Daha henüz Capela oynamadı çünkü.
Muhtemelen... Alan savunmasına karşı oynayacak olsalar müthiş çözüm ama öyle de bir durum yok.
Ama şöyle bir şey var. Yani Capela yarın öbür gün istemezseniz bir şey alırsınız karşılığında.
Tabii ki hocam.
Yani yapılanma açısından çok iyi bir hamle. Denver, Minnesota'yı ayrı konuşmak
buzdolabı
istiyorum zaten.
Buzdolabı doluyken ekstra evet. peynir almak gibi evet. bir şey bu yani.
Yani Denver'ın takas yapma nedeni tamamen Beasley'e kontrat vermeme isteğiydi. Beasley çok düşük bir kontrat oynuyor ve yerine Shabazz'ı aldılar. Denver'da çok büyük değişiklikler yok.
Shabazz'ı da bu arada Washington'a verdiklerini
söylüyor. Evet, verdiler. Jordan McRae mi gelmişti?
McRae.
Jordan McRae geldi. Yani orada rotasyon...
Isaiah Thomas ama yani Isaiah Thomas'ı oynatmayacak.
Rotasyonu sonra. Tuttular. Denver açısından büyük bir şey yok. Minnesota zaten bu takası yaptığında devamı gelecek gibi görünüyordu. Yani sadece Hernan Gomez ve Beasley'le bu iş bitmeyecek gibi görünüyordu. Ki nitekim de öyle oldu zaten. Bence Houston hariç herkes için iyi bir takas ya bu. Yani Houston'da kendi planları dahilinde... Fena yani olmayan
Houston
bir takas
kazanmak yap. Veya kaybetmek istemedi. Hı-hı. Onu konuşalım. Hı-hı. Houston bunu zorunda olduğu için. Karar verdiği için yaptı. Yani Houston'a etkileyecek uzun vadede ne var? Çok emin değilim. Hani zaten böyle oynayacaksan çok sorun olmaz. Ama Kapele'yi böyle kullanamıyorsun
oynamak,
zaten.
Böyle yani. Oynamak size kazandırır mı?
Bence kazandırmaz. Hı-hı. Orada da benim fikrim buraya devrek. Sizin de öyle bence.
Benim de öyle.
Yani bilmiyorum.
Şimdi bu dörtlü takas böyle. Tabii çok kritik bir Derek Walton Jr. takası var. Ona konuşmam lazım.
Ya ben de o çok kafamda kaldı Derek Walton
şeyi Deadman'dan biraz bahsetmek istiyorum.
Evet ya Kapele'yi aldıktan sonra Deadman'ın geri dönüşü de oldu Atlanta'ya.
Evet.
Hemen üstüne.
Len ve Parker'a karşı.
Evet, Alex Len ve Jabari Parker'a karşı.
Pikler de var. İki tane pik de aldı Atlanta. Houston'dan ve Miami'den gelen. Ya ben burada işin Sacramento cephesiyle konuşmak istiyorum. Deadman'ı aldınız sene başı. Bagley'i eğitsin diye. Bagley sakat. 13 maça çıktı bu sezon.
Bagley eğitti. Deadman da çok az maça çıktı.
Deadman da çok az maça çıktı. Sonra Deadman'dan vazgeçtiniz. Bu takımın sorunu Deadman mıydı? Ya da bu takımın sorunlarını çözmek için önce Deadman hamlesi mi yapardınız?
Yok hocam. Deadman şu yüzden oynamadı bence. Deadman bu arada ayrılmak istedi. Onu konuşalım.
Tabii tabii.
Sacramento'da bence iyi yönetilen şeylerin olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Ya bir oyuncu... İstemeye istemeye oynamak zorunda kalıyor. Hı hı. Ya şöyle. Oynaması ihtimalken mesela memnun değil sürekli. Hı hı. Takaslanmadan önceki Deadman maçlarına bakalım. Fena maçlar çıkarmıyor. Hı hı. Ama biliyorsunuz ki takas dönemi gidecek. Ya bunun gibi bir örnek vermeye çalışıyorum. Ya çünkü ana parçası olarak göstermiyorsun sen o takımın bir kere. İşte Bagley dönecek. Harry Giles var diyorsun. İşte ne bileyim. Ya Bielitsa'yı çok kullanıyorsun vesaire. Deadman'a zaten gelecek vaat etmediler.
Holmes var.
Holmes var. Hı-hı. Sakatlığından dolayı Deadman oynadı son zamanda. Aslında hı-hı. birazcık sorun burada başlıyor. Hı-hı. Holmes'un Deadman'ı kesmesiyle başladı.
Ama Holmes daha iyi oynuyordu.
Ama yani kesmesiyle başladı. Belki Deadman baştan oynasa. Ya şimdi sen Dwayne Deadman'a dersen ki sen arkasından geleceksin Richie Holmes'un. Sorun başlıyor burada. Ben iyi yönetilmeyen evet. şeylerin burada olduğunu düşünüyorum.
Yok Sacramento'da ciddi problemler var
yok,
zaten.
Yok Deadman'ı buna ikna edebilecek kalibrede takım değil.
Katılıyorum. O kadar da müthiş uçan kaçan bir takım değil. Zaten playoff'ta değiller şu an. Bence o takımın sorunu Buddy Hield, Bogdanović problemini çözmekti.
Evet, Bogdanović ilk 5'ten gelmeye başladı.
Yani mesela asıl sorun şey oydu. Ve Bagley de hiç beklentiler karşılayamayan bir sezon geçiriyor ve sakatlığı var. Hatta bu sezon bir daha maça çıkamayabileceği konuşuluyor.
Jabari Parker ve Alexen üzerinde konuşacak bir şey var mı hocam? Alexen zaten...
Yine Atlanta bence iyi iş yaptı.
Ama Alexen Deadman'ın rolünü kabul edebilecek bir oyuncu.
Alexen sorun kabul eder. Jabari Parker da Bagley'den tamamen umudu kestikleri için muhtemelen Nemanja ile 4 numarayı paylaşacak. Öyle görünüyor.
Öyle duruyor şu an için.
Bence Atlanta yine iyi iş yaptı burada. İki tane pick aldı. Zaten kullanmadı oyuncular. Jabari Parker sadece sakatken John Collins kullanılıyordu. Çok da büyük bir şey beklenmiyordu. Ben bu dönem Atlanta'yı oldukça beğendim. Epey beğendim öyle söyleyeyim.
Şey, İyi malzemeler kaptılar.
Philadelphia.
Evet o takası konuşalım hocam. Golden yani, State'de Philadelphia arasında bir takası
Philadelphia bench'i genişletmek istiyordu. Bunu biliyoruz. Skorer arıyorlardı.
3 tane ikinci tur hakkı. 2020-2021-2022 yıllarının ikinci evet. tur hakkına karşılık Alec Box ve Glenn Robinson Tördü.
Evet. Dallas, kaldı. Denver ve Toronto'nun pikleriydi onlar. Philadelphia'nın elindekiler. Onları gönderdiler. Bence
iyi hamle be.
İyi hamle evet. Yani bence adam lazım. Bence adam lazım. Skorer lazımdı.
Gerçi bu hamle Furkan'ı biraz coşturdu ama hocam 30 sayı ortalamayla oynamış. Evet, program sonunda birazcık bahsedeceğiz zaten. Evet.
İki maçı 30-30 attı değil mi? 30 üstü attı.
34-31.
Philadelphia için iyi hamle. Yalnız şöyle bir sorun var. Philadelphia ile ilgili ben geçen okudum. Embiid filan da soyunma odasında sorunlar. Embiid ve Horford soyunma odasında sorunlar olduğunu ilişkin böyle satır aralarında birkaç bir şey söylediler. O takım böyle devasa bir ilk beşiyle NBA'in en büyük, en size'lı ilk beşiyle işlerin tamamen ona yani savunma eksenli yürümeyeceğinin farkına vardılar. Takımın hücumda henüz ne oynadığı belli değil. Ve konferans yarı finalini ev sahibi avantajı olmadan geçme durumları söz konusu. Şu an gördüğüm kadarıyla öyle. Yani ilk 4 dışında bitirebilirler ligi. Bu gayet mümkün. Doğu'da. Şimdi bu şu anlama geliyor. Zaten deplasmanda maç kazanamayan bir takım. Doğru düzgün Philadelphia. İç sahada maç kazanan bir takım. Ve sorunlar var. Özellikle takımın soyunma odasındaki problemleri benim... Ben Fila'nın sene başı Milwaukee Doğu finalinde eleyebileceğini düşünenlerden biriydim. Hala öyle düşünüyorum. Çok şansları var ama bu sorunlar devam ederse Alec Burks ve Glenn Robinson'dan istedikleri katkıyı alamayabilirler. Yani çünkü Alec Burks ve Robinson size playoff'ta Ersan ve Bellinelli katkısı vermeyebilir. Ama bench'i genişlettiniz. Bence fena hamle değil.
Glenn Robinson iyi bir sezon geçiriyordu. Alec Burks da keza. Golden State'de gereksiz olan bütün işleri yapıyorlardı kazanmak adına. Yani, o yüzden... İyi hamleler bunlar ama tabii dün sabah, bu sabah karşı Embiid'le Jim Butler'ın bir Instagram'dan galiba bir diyaloğu var. İşte kötü adamlar burada sevilmiyor gibisinden Embiid bir şeyler yazıyor. Jim Butler'da kötü adamların sevildiği bir yer biliyorum kardeşim diyor. Ya bu Miami'ye mi gidiyordu herkes bir konuşuyor ama yani bu tabii bir ufak bir sohbet ama Embiid'in mutlu olmadığında çıkarılabilir buradan.
Embiid geçen bir fotoğraf paylaşmıştı. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir diye yine bir troll yazmış. Yani bu hayatı gerçeklerin dışında tamamen troll eksenli yaşayan Embiid gibi basketbolcuların genel kültüründen, entelektüellik seviyesinden, bilgi birikiminden artık zerre şüphem yok. Çünkü böyle bir şey yok. Yani gerçekliği yaşamıyor. Tamamen troll üzerine kurmuş durumda hayatı. Tamamen birilerine laf sokmak üzerine kurmuş durumda. Sıfır ciddiyet. Bence sahada da öyle. Çoğu zaman ciddi değil.
Evet, çok kalabalık.
O takımda şu an en istikrarlı oynayan oyuncu Horford. Bu yaşına rağmen benim beklediğimden daha iyi bir sezon geçiriyor. Bu hatta takasta adı geçti söylenti olarak Embiid'in. Philadelphia acaba Embiid ya da Ben Simmons'dan çıkacak mı diye. Embiid'in adı geçti özellikle. Bir iki haber okudum ben. Tabii zannetmiyorum Philly'nin böyle bir şey yapacağını da. Yalnız şunu söyleyeyim. Embiid ve Ben Simmons bu ikili, bu duo... Net rating'de en kötü olduğu sezonu yaşıyor. Artı 1.3 filan.
Evet. Ya dün bir ses
eski senelerde artı 10 filandı çünkü
bu. Gerçi bunu program sonunda birazcık Furkan'dan bahsederken tamam. Söylerim.
Ya filanın sorunları var. Şeye gelelim değil mi?
Fila playoff için bir hamle yaptı. Evet. Bunu bekliyorduk zaten. Hı-hı. Ve evet asıl bence dönemin kritik önemli takaslarından bir tanesi. Golden State ile Minnesota arasında yapıldı. Ki Minnesota'nın takas yapacağını anlamıştık hepimiz. Ama acaba yaparlar mı diye bekliyorduk. Golden State Andrew Wiggins'i aldı. Ve 27 milyon 500 binlik kontratını. yanına
İttiler.
2021'den tam güvenceli olmayan birkaç kontrat aldılar. Ve 2021'in ikinci turunu aldılar. Ve karşında D'Angelo Russell, Omar Spellman ve Jakob Evans'ı Minnesota'ya verdiler.
Şu bu arada korumalı pikle ilgili şunu söyleyeyim. Belki bilmeyen vardır arkadaşlar. Korumalı pik şu. Sıraya göre diyelim ilk 10 sıra korumalı pik şu demek. Bir takıma piki verdiniz ve ilk 10 sıra korumalı dediniz. İlk 10 sıra çıkarsa o takım o piki kullanamıyor. Bir sonraki seneye sarkıyor. Genelde. Hep böyle değil de genelde.
Genel kural böyle
işte. Bir sonraki sene işte kaçtan gelirse diye. Hani çok kıymetli bir pik çıkarsa lotaryadan onu vermiş olmayayım diye takımlar korumalı pikler veriyorlar. Golden State'in aldığı pik de bu sene ilk 3 korumalı 2021. Bir de 2021 ikinci tur piki aldı. Wiggins aldı. Karşında D'Angelo Russell, Spellman ve Jacob Evans'ı verdi. Ben önce sana vereyim yani. Ben şunu bir kere söyleyeyim. Minnesota taraftarı olsam çok sevinmiştim. Wiggins'ten kurtulduk diye. Wiggins'i ittik diye. D'Angelo Russell savunması sorunlu falan filan ama gayet kaliteli bir topçu aldık. Yıldız mıdır? İşte. Ama Wiggins şeyinden kurtulduk. Takıma bir reset attık. Yani Wiggins'in şeyiydi çünkü orada o köşe taşı oydu. Wiggins'in gitmesi lazımdı. Sen ne diyorsun?
Dün ilk maçına çıktı bu arada D'Angelo'su. Oradan başlayalım. Hı-hı. Toronto deplasmanına. Fena da 22 sayılık falan bir performansı vardı ama burada Minnesota adına en sevindirici Karl-Anthony Towns'ın mutlu olması.
Evet.
Ya Towns uçağa karşılamış. O kadar mutlu. İşte ve beraber bir video paylaşmışlar. Oradan başlayalım. İşte 1000 tane bilet almışlar. Dibat maçı için yani başlangıç maçı için Minnesota'da içerideki maç için ve beraber oynayacakları ilk maça 1000 tane bilet atıp alıp bedava dağıtacaklarmış taraftarlara. Ya böyle bir mutluluk var. Bir hoşlarına da gitti ve 140 attılar zaten oynamadığı maç gelip. Hani öyle bir karşılığı oldu Minnesota kadrosunda. Ama yani bu çekirdek bana hala güven veren bir çekirdek değil. D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns ikilisinden oluşan bir kadro yüksek skorda maç kaybeder. Yani diğer bütün yapı taşlarını düşündüğümde kadrodaki. Hı hı. Ya işte tam Beasley'i aldınız.
Hernan Gomez.
Hernan Gomez'i aldınız.
Ama yok şey, savunma sorunu var takımın,
evet,
zaten.
Evet, zaten yumuşak bir takım olmaları buradan başlıyor. Towns aslında çok iyi bir hücum oyuncusu olmasına rağmen bence savunmada hala zaaflıkları var. Özellikle sert rakiplere karşı. Sinen bir yapısı var. Basketbolun eğlencesi dışına çıkıp birazcık rekabetçi birkaç hamleyle önümüzdeki sezonlara bir hamle yapılabilir belki. Bu çekirdek, bu nüve üzerinden. Yani eklemelerle veya beraber oynama alışkanlığını belki başka bir şey oynayıp bu takımı daha güvence altına alabilirsin.
Calver'ın gelişimiyle de ilgili biraz. Nasıl gelişeceğini de merak ediyorum.
Jet Calver'dan da bahsedecektim hocam. Hı-hı. İyi söylediniz. Ya yani Calver bence iyi bir yapıştırıcı oyuncu bu ikisi arasında. Hem savunmada hem hücumda. Covington'ın gitmesi bu anlamda çok önemli. Ama Calver bunu kabullenebilecek bir oyuncu olmadığını ben sezon başında söylemiştim. Ya beklenti çok büyük. Calver'ın potansiyeli o kadar büyük değil. Benim gördüğüm yerden. Onların beklentisi bu. Çok önemli bir yapıştırıcı olmasını bekliyorlar. Ben de umarım öyle olur diyorum.
Point guard değil zaten. Point değil. Guard oynatılı. Calver kanat oyuncusu yani.
Yani işte forvet bence.
Forvet zaten de hani mecburiyetten biraz işte şey oynatıldı. Calver'ın gelişimi kritik olacak. Ben
ben inanmayanlardanım. Kimse kusura bakmasın. İnanmayan olduğumu da bugün söylemiyorum. Ama draft'tan önce söylüyorum.
Evet, onu hatırlıyorum. Zaten bizim eski podcast'lerde de ben birkaç, evet, böyle senin birkaç kritik oyuncu için nokta atış tahminlerim vardı. Bir ikisi de unuttum şimdi. Bir tanesi çok iyiydi. Mesela Sacramento'yu senin de başı beğenmediğini söylemiştin. Geçen seneki gibi değiller demiştin. Onu tekrar hatırlatayım. Yalnız ben her şeye rağmen Minnesota'nın Wiggins'ten çıkması ve D'Angelo Russell alması, yanına da fena olmayan iki tane genç oyuncu alması. Yani Spellman'ın geleceği var. Pasını falan geliştirirse iyi bir, yani Draymond Green'in bir gömçin malı Draymond Green olabilir.
Keşke olsa.
Yani olabilir. Bu potansiyel var. Şeye gelelim. Yani burada bence kazanan Minnesota'dır zaten. Yani bunu, evet, şey tartışmıyorum. Golden State niye böyle bir hamle yapmış olabilir? Benim gördüğüm şey şu. Bir kere
bence Golden... Andrew Wiggins'in daha fazla para yememesi için yollar arıyorlar.
geçen şey bu NBA yorumcularından Kevin O'Connor her konuda böyle Pollyanna gibi her konudaki en iyiyi görmeye çalışır. Şöyle bir yorum bulundu. Ben onu bir paylaşmak istiyorum. Ben hiç katılmıyorum. Wiggins yanlış sistemde oynuyordu bu sene işte. Pasını filan geliştirdi, skorunu geliştirdi. Geliştirdi derken daha yüzeyli atıyor. Wiggins doğru bir sistemde daha iyi bir oyuncuya dönüşebilir. O kontratın hakkını, evet, hiçbir zaman veremeyecek ama izlenebilir. Daha faydalı bir oyuncuya dönüşebilir. Minnesota sistemiyle de ilgiliydi biraz Wiggins'in şeyi dedi. Golden State, D'Angelo Curry ikilisinin olmayacağını zaten herhalde en başından beri farkındaydı. Yine de bir denemekte fayda var diyenlerdenim ben. Evet, biliyorum Montaelis Curry gibi olacaktı. Sıfır savunmalı bir ikili olacaktı. O backcourt delinecekti sürekli. Biz D'Angelo'yu zaten takaslarız diye almışlar sene başı. Görünen bu. Aldıkları Wiggins işte biraz daha fizikli filan. Kanatta oynatabileceği bir oyuncu. Ve Steve Kerr onu bir yıldız olarak değil, rol oyuncusu olarak oynatmak istediğini söyledi. Wiggins bunu kabul edecek mi bakacağız. Steph Curry ile yan yana oynaması bunu gerektiriyor zaten. Mecbursunuz. Klay, Steph Curry ile birlikte oynarken Wiggins yeterli savunma katkısını verir mi? Bilmiyoruz. Ama bu sene iyi yaptığı şeyler var Wiggins'in. Evet, biraz pası gelişti. Bir de daha az pull-up orta mesafe deniyor. Uzun mesafe, o uzun orta mesafelerinden biraz kaçınmaya başladı. Ve muhtemelen Curry falan döndükten sonra Golden State eski sistemine geri dönerse Wiggins neredeyse 0 veya 1 pick and roll ile maçları bitirebilir. Çünkü Minnesota'da topu elinde kalan oyuncu olarak bazen pick and roll oynuyordu. Golden State eski sisteminde zaten hiç pick and roll yoktu. D'Angelo ayrı bir şey oynuyordu çünkü bu sene. Bu seneyi ayrıştırarak söylüyorum. Bunlar olumlu yanlar. Yani Golden State bir tamamlayıcı kanat aldım gözüyle bakıyor olabilir. İşte Harrison Barnes'ın biraz iyisine getirebilir miyiz diye. İkinci olumlu yan Golden State için aldığı pickler 2021'den ve 2021'den. Bu sezonun şu an görünen 2020 draftının iyi bir draft olmadığı ama 2021 ve 2022 draftının biraz daha iyi bir draft olduğu. Dolayısıyla bu açıdan Golden State'in pick seçimi iyi olmuş. Bu ikisi olumlu yanlar. Ama abi yani aldığınız oyuncu sizin yıllardır NBA'de olmasına rağmen şu yarım sezon hariç neredeyse hiçbir şey oynamamış. takımına zarar vermiş. Savunması kötü.
Sadece NBA giriş heyecanlı bir oyuncuydu.
Evet, birinci sıradan seçildiği için. Savunması kötü, şut tercihleri kötü, oyun aklı yok.
En iyi sezonunu bu sezon geçirdi ve takas oldu. Bence artık konuşmayalım.
Evet.
Değil mi?
Evet, öyle oldu. Dolayısıyla ben Golden State'de olsam niye bu takası yaptık? DeAngelo'ya karşı daha fazla şey alamıyor muyduk? DeAngelo Russell eşittir aşağı yukarı öyle oldu çünkü. Wiggins midir? Bence daha fazlasıdır.
Bence daha fazla.
Acilen yoktu. Sene sonu verirdin. DeAngelo Russell koşturmuyorlardı ya peşinizden. Zaten tanking yapıyor takım şu
an. Golden State biraz şu an şuurunu kaybetmiş durumda.
Yok, çok iyi itmişler. Helal olsun. Minnesota bu takas döneminde iyi işler çıkardı.
Evet. Wiggins'i, uzun dönem sonra.
Uzun yıllar sonra, evet. Wiggins'i itmeleri yani...
Bu arada Wiggins... Covington hamlelerini de ben beğenenlerdendim. Ama mesela tutmadı.
Tutmadı, yok. Covington öyle bir takımın tamamlayıcısı değil Covington çünkü. Sarit zaten artık şeyde, Phoenix'te zaten tutmadı, onu biliyoruz da. Yeni başlangıçta şu an 1-1 değil mi? İki maçın birini, evet, kazandılar. Minnesota açısından. Minnesota'nın geleceğini ben parlak görüyorum. En azından bir planı var takımın. Bir şeyler deniyorlar. Golden State'in hamlesinin anlamını çözebilmiş.
Minnesota adına bir önerim var ufak. Hı hı. Ben olsam Towns'u birazcık 4 numarada kullanırdım.
He.
Ya bu takımın ciddi bir hasıla da ihtiyacı var. Hı. İyi bir pivotla tamamlayabilirim belki Towns'u diye. Çünkü Towns zaten içeride oynamıyor.
Evet, perimetrede oynuyor.
5 dışarıda oynamanın Houston'a da faydası yok, Minnesota'ya bana sorarsanız. Özellikle hücum ribantları vesaire çok zayıflamış durumda yani. Hı hı. O yüzden de ya bir pivotu yanında getirip 4 numaradan acaba deneseler mi yavaş yavaş?
Şu an ellerinde...
Tamam, uzun kalacak, kabul ediyorum.
Tek pivot Towns bu arada yani.
Yok, hayır yani önümüzdeki dönemler için, hı hı, denenebilecek bir şey mi?
Belki... Yani James Johnson'ı hasıl için oraya katıp ya da Hernan
zaten
Gomez'i
oynatacak bence.
Oynatacak. Belki Hernan Gomez olmaz. Şey kalır, zayıf kalır Hernan Gomez.
Başka ya da James Johnson Towns'u oynatıp savunmada James Johnson'ı pot altında bırakıp belki Towns'u biraz daha rahat oynatabilirsiniz.
Olabilir. Porzingis sistemi gibi.
Evet, Porzingis sistemi gibi.
Olabilir. Olabilir. Ama şey açısından güzel. Gerçekten hani yani Culver ve Okoji'nin olası gelişimleri. Yani savunmada yaptıkları naik olarak hücumda neler yapabilecekleri takımın geleceğini belirleyecek gibi. Çünkü DeAngelo Russell, Malik Beasley ikilisi hücumda bayağı iyi bir ikili ya. Ama hücumda yani savunmada değil.
Alan Crabb'in NBA'den silinişi hakkındaki süreci nasıl görüyorsunuz hocam? Bu takasla da çünkü Alan Crabb var. Ama Alan Crabb Brooklyn'deki o yüksek şaşalı şutör dönemlerini geride bıraktı artık. Oynamayacak gibi duruyor.
Ama para kazanıyor.
Tabii ki.
Para kazanıyor. Yani orada sorun yok yani. Dünya kadar para kazanıyor zaten.
Ve gelelim.
Evet. Bir kritik takas daha var. Benim en anlamsız takasım bu. Bunu seçtim ben. Yani evet, anlamsız derken niye abi yani? Evet. Cleveland Andre Drummond'ı aldı. Tristan Thompson, Kevin Love, Larry Nance Jr.'ın olduğu kadroya. Detroit'te Andre Drummond'un kontratı bitiyor. Eyvah, ne kazanacağız diye düşünürken bir çuval patates 10 kutuda fıstık ezmesine aşağı yukarı.
Tabii canım, hiçbir şey almadı.
Drummond'u verdi. Hani bizim ikinciliklerde olur öyle. İki çuval
funda. Drummond'a bavulunu topla git dedi. Yani.
Brandon Knight'ın geleceği falan yok. Jordan Hanson belki 11. oyuncunuz olur. Belki 3. uzununuz olur. Belki. 30 yaşında çünkü artık o da. Bir de 2023 ikinci tur draftı.
Hocam hiçbir şey almadılar ya.
İşte bir çuval patatesi var. Sonra Drummond zaten bir tweet attı. Yani
Brandon Knight'ın kontratı şöyle olmasaydı bu takası olmayacaktı.
Evet, 15 milyon dolarlık bir kontrat olmasa. Drummond tweet attı. Yani takıma bağlılık bilmem ne. Artık bunları hiç önemsemiyorum. Arkadaşlık, ben işte bu takıma bağlıydım, beni kütleye gönderdiler falan filan diye kızdı.
Sormamışlar bile.
Sormamışlar. Şimdi gelelim bu takasın şeyine. Ben şu yüzden anlamsız dedim. Ya Cleveland'ın, ya tamam, Cleveland hiçbir şey vermeden Drummond aldı. Karlı yani. Burada bir şey demiyorum.
Sorun değil de 6 ay sonra sözleşme yapabilecek mi?
Asıl sorun o. Tanking yapan bir takımda Drummond'un, diyelim ki player opsiyonunda imzaladı Drummond. Hadi bir şey mümkün. Bence 50-50 şans bu arada. Drummond opsiyonunu uzatabilir. Belli olmaz. Bu takasın amacı nedir iki takım içinde? Ben bunu sormak istiyorum sana.
Hocam yani...
Yani Larry Nance üzerine...
Ki Tristan Thompson, Larry Nance ikisi de idare ediyordu o kadar zaten.
Evet.
Kevin Love'ı rahat oynamasını sağlıyorlardı ikisi de. Ben anlamıyorum. Drummond hem topu bölecek hem genç oyuncuların gelişimini etkileyecek. Yeterince top kullanamayacaklar. İşte Sexton'lar, Garland'lar yani Drummond ne yapacak bu takımda?
20-20 rebound çekecek, şey yapacak.
Ama overrated tamam da istatistikler. İlk maçtan sabote etmeye başladı zaten.
Evet ediyor ama Drummond hep böyle.
Herkesin istatistikleri düştü bir anda.
Drummond maksimum kontrat verilecek bir oyuncu mudur?
Maksimum kontrat verilecek bir oyuncudur ama takımına göre. Hangi? Detroit'te verilirdi. Detroit'te geçen sene işte aşağı yukarı Drummond sayesinde 2-3 sezon playoff yaptılar hocam.
Bir contender Drummond'a maksimum kontrat vermeli midir? Bence vermemeli. Bence ben söylüyorum Drummond'ın...
Zaten vermediler hocam işte.
İstatistikler şişik. Hep böyleydi. Drummond istatistikleri kadar oyuna katkı eden bir oyuncu değil. Ama yani sonuçta Cleveland işte bir çuval patatese
Drummond
aldı.
Üstüne takım yapabilirsiniz. Bakın Detroit bunu denedi. Sonra olmadı Griffin'e ekledi.
Olmadı ama abi Garden Reggie Jackson'dı ya. Evet. Yani i̇şte olmadı da yani nasıl denedin?
Cleveland bunu bu şekilde denemek istiyorsa Kevin Love'dan çıkacaktı bu takas dönemi.
Hem Kevin Love'dan çıkmadılar hem Tristan Thompson'dan çıkmadılar.
Ya o zaten Tristan Thompson'a yapılan bence çok ayıp. Bu arada buyout durumu da olmadı. Hiçbir yere de kontrat bulamadı. Tristan Thompson bir anda aslında Larry Nance'i de etkiledi doğrudan.
Evet. Larry Nance'in gelişimi şu an durdu.
Tristan Thompson da dakika buluyor ve Larry Nance çok ciddi sıkıntıda.
Bence durdu. Larry Nance'in dakikalar ve şeyler
geçti. Garbage time olabilir ikisinden biri. Tristan Thompson veya Larry Nance Junior'dan biri.
Evet. Bence bu draft döneminin en anlamsız ve en tuhaf ve böyle baktığımda ne yani Drummond'u neye karşı aldınız Drummond'u?
Bilmiyorum
yani. Yani böyle baktım ben.
Detroit eyaleti neredeyse Detroit'in Cleveland'la ilgili bir problem var sanırım hukuksal. Bunu bu şekilde üstü kapalı bir şey rüşvetle kapattılar gibi. Yani başka türlü olmaz yani.
Rus oligarklar araya her girmişler.
Her şey olabilir hocam bilmiyorum bu ne.
Çuvallarla paralar gitmiş valizlerle.
Drummond, Johnson, Brandon Knight diyorsunuz hocam ya.
He.
Johnson, Brandon Knight zaten nasıl sallayacağını
düşünüyor. Johnson bu arada 30-40 maç sakattı zaten. Daha yeni döndü.
Hiçbir şey olmaz.
Hiçbir şey olmaz. Bu takas
dün boşuna. Bu arada Detroit Charlotte maçını izleyen herkesin herkese geçmiş olsun diliyorum. Benim uzun zamandır özet görüntülerinde 6 dakikada kalan ilk tek maçtı. Hani uzun özetler var ya 9-10 dakikalık. Çok, 6 dakikada kaldı
maç. Detroit çok kötü. Ben geçen tweet attım zaten.
70'lerde 80'lerde bitti maçı.
Blake Griffin ve Luke Kennard yokken Detroit'te güzel olan iki şey var. Bir Derrick Rose, bir de şey formaları. Motor City formaları, City formaları çok güzel formalar. Black Griffin'den de çıkacaklar görünüyor.
Eminem galiba.
Şehre geleceksek şehirde başka şeyle. Ben takım özelinde dedim. Black Griffin'den de yakında çıkacaklar muhtemelen. Ne yapacaklar onu bilmiyorum ama Detroit'i yeniden senelerdir olduğu gibi bir yapılanma bekliyor. Cleveland'da nasıl yapılacak bakacağız. Yani
bıkmadılar yapılanmayı. Evet.
Bir James Ennis takası var. Onu geçiyorum. Geçmiş. Orlando'ya gitti. Şeye gelelim.
Söyledik zaten Napier, McRae takasını.
Evet, şeye gelelim. Evet, Denver,
Miami, Napier Minnesota ve Memphis. İşte James Johnson, biraz önce bahsettiğimiz James Johnson'ın Minnesota'ya gidiş hikayesinin olduğu takas. Miami, Iguodala, Jay Crowder, Solomon Hill'a aldı. Memphis, zaten bu Iguodala takasında olacağını anlamıştık. Justice Winslow, Dion Waiters ve Dieng'i kadrosuna kattı.
Minnesota'da James Johnson'ı.
James Johnson'ı zaten Minnesota aldı.
Ya ben
ne anladınız bu takasını hocam?
Iguodala'yı istiyorum.
Evet, bu takasın özeti bu. Zaten oynamayan bir Justin Winslow var sakatlığı yüzünden. Zaten hadi abi git diyeceğiniz bir Dion Waiters var.
Lütfen diyorlar zaten. Lütfen
yani Minnesota git diyorlar. Minnesota Cenk'ten niye çıktı bilmiyorum tam olarak. En anlamadığım o kontratı yüzünden muhtemelen. Ve Jay Crowder'ı da aslında Memphis... Playoff yolunda önemli bir parçasıydı. Ve Jay Crowder'dan çıkışın ben anlamsız olduğunu düşünüyorum. Belki Dion Waiters'ı gerçekten oynatacaklar mı dedim. Yok. Herhalde öyle de bir ihtimal
sanmıyorum
yok.
Sanmıyorum ya.
Olmayacakmış zaten.
Yani Dion Waiters ne abi?
Johnson Smith'in dönüşüne mi güveniyorlar? Tam olarak bilmiyorum. Ama Jay Crowder'dan ben olsam çıkmazdım bu aşamada. Iguodala'yı zaten verdim. İki tane size'lı forvet kaybettim. Savunabilen. Şut atabilen. Uzun eşleşebilen. İki tane forvet kaybettim. Ya ben Memphis'in kayıp da olduğunu düşünüyorum takası.
Bu arada Iguodala 2 yılda uzattı. 15'er milyondan işte 30 milyonluk bir kontrata imza attı. Ben şuradan şeyi tekrar kontrol ediyorum. Evet. Şeyi söyleyeyim. Miami ile ilgili şunu söylemekte fayda var. Miami'nin playoff takımı olduğunu, playoff'ta tepe takımları zorlayacağını bekliyorduk ama Miami çaktırmadan Doğu contender oldu ya bu sezon. Yani oyun yapısıyla filan ki biz övmüştük işte Duncan Robinson'ın Nan'ın kadroya eklenmesi daha doğrusu büyük rollerde eklenmesi Jim Butler'ın liderliği falan böyle baktığınızda Iguodala tamam yaşlı maçlı ama LeBron hariç, LeBron'u bir kenara koyarsanız 35-36 yaş yaşlıdır artık. LeBron ayrı bir şey çünkü. Iguodala'yı almaları onlar için kar. Ben burada Miami'nin doğru iş yaptığını düşünüyorum. Crowder'dan da faydalanıyorlar. İlk maç acayip oynadı bu arada Crowder. Çok iyi maçlar çıkardı. Memphis için şunu söyleyeceğim. Iguodala hatta şey dedi. Ben hiçbir zaman öyle gitmek istiyorum falan filan demedim dedi. Yani takım beni ya, şey anlıyor. Hani sadece öyle dışarıdan göründüğü gibi işler değil dedi. Bu arada onu da ekleyeyim ben. Memphis için şunu söyleyeyim. Evet bence biraz zarardılar. Ama Justice Winslow o beklenen potansiyeline ulaşırsa yani topu yere vurabilen point forvet. Point forvet tam olarak olursa dengelenmiş olur bu takas. Çünkü Miami iki tane Justice Winslow aldı, bir tane verdi. Görünen bu. Yani kalite, kalibre olarak söylüyorum. Çünkü Crowder ve Iguodala iki tane ediyor. Burada bir tek işlerine yarayabilecek Winslow var. Cenk'ten çok sanmıyorum faydalanacaklarını. Gitmedi değil mi o, yanlış hatırlamıyorsam? Duruyor hala orada. Justice Winslow,
Hatırlamıyorum ben de.
yani neyse işte Justice Winslow potansiyeline erişirse, şu anki oyundan daha bir iyi bir oyuncu haline dönüşürse Memphis uzun vadede bir oyuncu kazanmış olur. 3 numaradan, 4 numaradan hatta 2 numaradan böyle çok yönlü bir oyuncu, birçok oyuncuyu savunabilen, birden 4'e kadar herkesi savunabilen bir point forvete, oyun kurabilen bir point forvete dönüşebilir ama o çok denendi. Çok açıkçası şu ana kadar olmadı. Bir de sakatlığı var zaten. Sakatlıktan nasıl döneceğin önemli. Memphis'in geleceğini bu
Jane'i
belirleyecek.
oynatacaklar bu arada. Oynattılar da. Ama yani çok az sürelerle.
Şimdi şöyle yalnız. Minnesota'nın elinde zaten yatırım yapacağı Brandon Clark falan var.
Şey Memphis'in.
Minnesota diyorum. Evet Memphis'in. Uzun vadede
olmayacak
emin
uzun vadede.
olamadım yani. Pek emin olamadım. Durum ben Miami'nin bu takasla iyi iş yaptığını ve gizli gizli Doğu finaline doğru.
Ben Miami'nin kazandığını söylüyorum zaten.
Evet
Memphis
kazandı.
kaybetti, Miami kazandı
Ve
bence.
gizli gizli Doğu finaline doğru böyle göz kırpıyor Spoelstra hocam sanki.
Yalnız Doğu çok güzel olacak ya hocam. Bu
Çaktırmadan
sene
çaktırmadan.
Doğu izlemek için yani bir an önce gelsin istiyorum Doğu playoffları açıkçası.
Evet. Evet. Jordan Mcree, Shabazz Napier takasını geçiyoruz. Onu söylemiştik. Şeye
Ve
gidelim.
evet, bence takasın en çok konuşulması gereken bir ayağı da burasıydı. Clippers ne yapacak? Lakers ne yapacak? Lakers neden yapmadı? Ufak tartışacağız. Clippers, Marcus Morris'i ve Isaiah Thomas aldı. Takasla New
Isaiah Thomas'ı
York'tan
gönderdi bu
Isaiah Thomas'tan çıktılar. Isaiah Thomas Denver'a doğru gitti galiba. Evet,
arada. Yok
Denver'da ondan çıktı.
şu an boşta Isaiah Thomas değil
Denver'a
mi?
gidip Denver'dan
Evet.
çıktı. Denver'da ondan çıkacak. New York Harkless'ı aldı. Bir de adı neydi çocuğun?
Yusuf
Yusuf
Sanon.
Sanon. Ya çok da konuşmayayım. 2021 ikinci tur. Detroit'in piki olan 2021 ilk tur pikini almış oldu.
Bir de 2020 Los Angeles pikini
Evet,
aldı.
ha, onu
Clippers pikini
görmedim.
aldı.
Washington'da Jerome
Jerome
Robinson aldı bu takasla. Yani Washington aslında takasa girme sebebi Isaiah Thomas'ı elden çıkarmaktı.
Valla görünen şey şu. Los Angeles Clippers belki istediği uzunu bulamadı ama orada size'lı bir 4 numara buldular. Yani size
Ki size iyi maç oyunu, iyi zor maçlarda şapkadan tavşan çıkarabilecek
evet.
bir forvet oyuncusu bunlar.
Skor katkısı da verebilecek ve sahayı enlemesini açabilecek bir oyuncu. Yani köşeden de şut bulur size, tepeden de şut bulur, forvetten de bulur. Gerektiğinde rakibin pivotunu savunabilir. Kalın bir oyuncu çünkü Morris.
Bunu bulabildikleri oyuncular yani önceki kadrosunda hep defol oyuncular işte. Jamichael Green'in savunmada bazı
Ha
defoları
ben de
var.
onu diyecektim. Muhtemelen Jamal Green'den bekledikleri şeyi ve alamadıkları şeyi Morris'ten, Marcus
Ama
Morris'ten alacaklar.
bu arada Jamal Green'de haksızlık da olmasın. O kadar da şans vermediler.
Evet.
Hartless'tan bekledikleri o şut katkısını alamadılar. Savunma katkısı verse bile. Marcus Morris dediler ki bize Batı yarı finalinde 22 sayı bulur. Bulur.
Bir maç bulabilir,
İşte
evet.
ha ondan bahsediyorum.
Ayrıca gerekirse Anthony Davis'i savunur finalde.
Gerekirse savunur.
Gerekirse.
LeBron'la eşleşir.
LeBron'la eşleşir. Yani bize katkı
3
verir.
oynatırım, 4 oynatırım.
Clippers doğru hamle yaptı. Pivot bulamadılar. Drummond falan deniyordu. Olmadı. Muhtemelen yani istediği şey, yani çıkmak istemedikleri bazı oyuncular vardı muhtemelen. Şeye gelelim. New York. Yani New York yani benim beklediğimden daha iyi iş yaptı. Ben New York'un gene yani bunu söyleyeyim sıçıp batırmasını bekliyordum. En azından bir şey aldılar. Şöyle 3 tane pik kıymetli. Yani yanlış seçerler muhtemelen oyuncuları da. Yani yanlış oyuncular seçerler de. Harkless abi fena oyuncu değil Harkless. Yani savunmada size belli bir seviyede katkı verir. Hücumda evet yetenekleri kısıtlı ama elinizdeki Knox'tan da İşte bu genç oyuncuların çoğundan da kanat Barrett'tan da çok daha istikrarlı bir oyuncu. En azından oyuncu yani. Hani katkı verebilecek bir NBA oyuncusu aldınız. Hiç yoktan iyi. Ben çünkü bir ne yapar eder New York bedavaya yollar diye düşünüyordum bunu. Ki Lakers'tan başka bir paket istemişler mesela. Lakers'tan Danny Green'i falan istemişler. Lakers sevilmiyor sanırım. Daha çok isteniyor Lakers'tan. Ben öyle bir haber okudum çünkü. Fena değil. Hani New York için de fena değil ama burada kazanan şeydir hani Los Angeles Clippers kısa vadede hemen şampiyon
kazanan
olabilmek
için. Kazanan Los Angeles Clippers, kaybeden Los Angeles Lakers oldu aslında. Olabilirdi çünkü.
Çok net. Yani benim gördüğüm şey şu. Bu takaslarla ilgili bu arada şey de ben yapmak istiyorum. Bir genel kazanan kaybeden yapalım değil mi?
Yapalım hocam.
Valla benim gördüğüm Atlanta.
Şöyle başlayalım. Atlanta kazanmış mıdır?
Kazandı bence.
Kazandı. Minnesota.
Hatta Atlanta'ya A falan veririm yani. Minnesota'ya B veriyorum. O da kazananlardan biri. İyi iş çıkardı.
Clippers.
Clippers'a da B veriyorum. Kazananlardan biridir.
Miami.
Miami de bence
B'lik
B artı. Bence. B artı veriyorum Miami'ye. O da kazananlardan biri.
Golden State.
Valla Golden State'e D veriyorum. Kimse kusura bakmasın. D eksi hatta. Şartlı geçiş. O da Cleveland. Wiggins bu sene iyi oynuyor diye. Bence kaybeden. Cleveland. Cleveland'ı sınava sokmasak, FG'ye yapsak.
FG'ye girmedi diyelim.
Girmedi diyelim. Ya girmedi. Ama ya ne yapayım? Dram gidecek. Gidecek. Da Cleveland bir şey kaybetmedi ya.
Daha şey sorayım. Memphis. Ben mesela Memphis'e C eksi veriyorum.
Ben de öyle veriyorum. Yani.
Sacramento.
Sacramento yapmadıklarını da düşünerek yani asıl yapması gereken hamleler bu olmadığı için yapmadıklarını da düşünürse geri gitti. O yüzden ben F bile verebilirim Sacramento. Çünkü geri adım attı takım. Hiçbir hamle yapmıyor. Houston. Doğru düzgün. Ya Houston şimdi nasıl baktığınla ilgili bir şey.
Bence geçecek notu aldı kendince. İyi, 40'a geçti yani öyle söyleyeyim.
İyi D o zaman. D artı. D artıdan geçti peki.
Evet bu takımları konuştuk böyle. Oyladık. En iyisi Atlanta gibi gözüküyor.
Bence yani başka görüşler elbette söz konusu olabilir ama Atlanta ve Minnesota'nın...
Atlanta Minnesota geleceği için veya...
Elindeki varlıkların değeri, ederini arttırdı evet, sonuçta bu oyuncu evet, bu takımda.
Daha zenginler. Hı-hı. 5 Şubat'a göre daha zenginler.
Evet.
Clippers'da Miami'de bu senenin Nisan ayı için hamlelerini yaptılar. Kesinlikle. Ve bence artılık hamleler... Hı-hı. Golden State ne yapmaya çalıştığını anlamadığımız için biraz vermedik. Ya yazmış ama o kadar kötü Türkçe öyle yazmış ki sınav kağıdına. Anlayamıyorum yani. O yüzden
bir de yani olur mu? Şimdi biz burada belki de olacak Wiggins. Ama yani ben bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani gerçekten çok düşük bir ihtimal görüyorum. Yani kağıt üstünde Clay, Curry, Wiggins, Draymond Green fena bir çekirdek değil de yok cidden bir gelecek görmüyorum. Her şey Curry'nin takımı nasıl yöneteceğiyle ilgili gelecek sezon.
Bu takımlar böyle hocam ben bir Lakers soracağım size. Hmm. Hamle yapmayıp asıl hamleyi Kuzma'yı tutarak yapmış oldular.
Evet iyi bok yediler.
Eğer iyi bok yediler kısmındayız.
Yani kusura bakmasın.
Ama bir de Lakers gerçekten çok zorlandı bu takas döneminde. Kimse Lakers'a yanaşmıyor neredeyse.
Yanaşmıyor.
Çok sevilmiyor istiyorlar. Takım. Dediğiniz gibi Marcus Morris durumunda gördüğünüz gibi. Kuzma'ya...
Bogdanovic.
Bogdanovic hayatta vermek istemedi Sacramento. Ne yapacaksa zaten. Badiyet'le birbirine soktu ikisini. Yine aynı şekilde pazardan bir şeyler bulamadılar.
Collison'u da ikna edemediler. Collison NBA'ye dönmeyeceğim dedi.
Dönmeyeceğini, hatta emekliliği düşündüğünü söyledi.
Ya da şu an için zaten emekli de şu an için doğru
genel zaman. Genel emekliliğine devam edeceğinden bahsetmiş.
Evet yani. Şu an için doğru zaman olmadığını.
Yani Lakers aynı kadroyla kaldı aslında hocam.
Lakers bugün bir istatistik gördüm. Bu zaten bilinen bir şeydi. Lakers kötü takımlara iniyordu NBA'de. NBA'nin en iyi 5 average'ine sahip olan takımlara karşı Milwaukee, Boston, Lakers. Toronto, Lakers kendisinden biri. Yani diğer 4 takıma karşı. Yani Milwaukee, Boston, Toronto ve Los Angeles Clippers'a karşı oynadığı 5 maçın hepsini kaybetti ve bu maçların hepsinde LeBron ve Anthony Davis oynadı.
Oy, çok iyi istatistik bu ya.
Bu 5'linin kendi arasında oynadığı maçlarda Milwaukee 5-1, Clippers 5-2, Boston 4-3, Toronto 2-5, Lakers 0-5.
Alarm Raptors için de çalıyor ama Lakers için ya ama fazlasıyla
Toronto'nun, Toronto'nun amacı yok.
Bu arada 14 maç, 15 maç evet. Oldu hocam.
Toronto zaten şey değil ki. Yani şampiyonluk
İddiası ama... yok. Şöyle iddiası yok. Hani
ben... Kimse niye konferans yarı finalinde elendin demez ki Toronto'ya.
Evet ama zaten 15 maç üst üste kazanarak da çok önemli bir şey yaptı onlar zaten evet. 14 maç.
Ama şeyi izleyin. Nick Nurse her maç başka bir savunma şablonu
ama
oynuyor.
Ama Los Angeles Lakers konusunda katılıyor.
Yani Nick Nurse box and one oynuyor. Alan savunması oynuyor. 1-3 3-1 alan savunması oynuyor. Dönüyor eşleşmeli alan oynuyor. Adam adama oynuyor. Trapler yapıyor. Blitzler getiriyor. Yani Nick Nurse her maçı ayrı ayrı oynuyor. Çok kafa yoruyor ve muhtemelen çok yorgun.
Erken yaşlanacak.
Evet. Şeye gelelim. Sene başı bir soru sormuştuk. Ona geri dönmek istiyorum.
Nedir
o? Lakers bu takas önünün kaybedeni bu arada. Kesinlikle evet, kaybedeni.
Bence bu takas önünün en kötü geçiren.
Evet. Sadece... Hiçbir şey yapmayarak. Bu takımın 3. oyuncusu kim? Kim? Kuzma mı?
Şu an değil.
Danny Green mi?
Şu an Rondo ya. O
şu
kadar
an takımın
3. yani.
Oyuncusu yok bence. Takımın 3. oyuncusu
evet, yok.
Avery kesinlikle. Bradley, Rondo, Caldwell Pope, McKee. Danny Green, McGee, Howard, Kuzma. Bunların hiçbiri toplasan bir tane.
Ya şöyle etmiyor. Ayrı ayrı görevlerini yapabilecek oyuncular ama 3. eli yok. Gerçekten yok. Yani evet. Hücumda güvenebileceğiniz 3. el Danny Green. Savunmada gibi görebileceğiniz zaten hepsi birbirine paralel oyuncular savunma.
Danny Green bu sene çok iyi bir sezon
evet,
geçirmiyor.
Evet bir de öyle bir sorun var.
Kuzma'ya bazı maçlar
görebilir. Ama playoff Danny Green diye bir şey var. Ben ona inanıyorum.
Ha, o var.
Ya şimdi playoff Danny Green'i açtığı zaman da çok etkili bir oyuncu.
Evet ben zaten hala Danny Green'in bu takımın en iyi 3. oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Danny Green 3. oyuncu rolünde değil. Danny Green takımın 3. oyuncusu değil. Ama takımın en iyi 3.
dönemini. Toronto döneminde de sezonu çok sattığı dönemler oldu.
Oldu ama parça. Toronto'nun şampiyonluğuna bakalım. Kavai'nin yanında o kadar iyi tamamlayıcı parçalar vardı ki. Kavai, Lowry, Siakam, Van Fleet, Mark Gasol,
Ibaka.
Yani her takımın Kavai dışındaki parçaları Kavai'ye yakın performans sergiliyordu. Anthony Davis ve LeBron ayrı bir evrende oynuyor. Özellikle LeBron ayrı bir evrende oynuyor. Çünkü LeBron Suz oynarken Anthony Davis'in net ratingi 0'a yakın. Anthony Davis'siz oynarken LeBron'un net ratingi +10 filan. LeBron tek başına takımı da taşıyabiliyor. Anthony Davis'in öyle bir yeteneği yok haliyle.
Size daha...
Bu ikisi başka bir yerde, takımın kalanı başka bir yerde oynuyor. Bir de Vogel, yani şunu gördük bu sezon, sen sözünü unutma. Böyle uçan kaçan işler görmedim. Düşük tempo, Anthony Davis post-up'ı. Şununla ilgili bir şey aklıma geldi, onu söyleyeyim. Anthony Davis post-up'tan iyi bitirebilen bir oyuncu değil. Pozisyon başına sayısı 1'den düşük post-up'ta. İyi bir post-upçı değil Anthony Davis. Houston gibi takımlara karşı, yani size'lık alacağınız, Houston gibi takımlara karşı, o fiziksel üstünlüğünü kullanması için, Anthony Davis'in kullandı demem için, şunu yapması lazım. Anthony Davis 6 kere falan çizgiye gelmeli. Faul almalı yani. Faul alamıyor Anthony Davis o kadar çok. Anthony Davis faul alamazsa Batı yarı finalinde ve finalinde işleri zor. Anthony Davis mutlaka çizgiye gelmesi lazım. Eli düzgün o. 80'li atar zaten onu. Rakibi faul problemine sokması lazım. Yoksa post-up'ta vur sırtına, dön, fade'e yat. Kaçırıyor Anthony Davis.
Verimsiz o kadar... 30'lar atmaya devam ediyor.
Verimli değil. Anthony Davis o kadar çok iyi bir şut sezonu yaşamıyor.
Katılıyorum.
Böyle bir sorunu var. LeBron tamam MVP'ye yakın oynuyor. Yani Ante tabii MVP şu anda. Yani MVP'ye yakın oynuyor. Takımı yönetiyor. Kobe için oynayacaklar. Bu sezon sene sonu geldiğinde this is for you Kobe demek için oynuyorlar muhtemelen. Kabul ediyorum da yani Cardon'un da şeyleri belli. Rakipte Lou Williams'lar, Montrezl'ler, Marcus Morris'ler varken sizde Avery Bradley var. Ya bunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Sen Clippers şey...
Tabii bir şey soracağım.
Hı-hı.
Ben şunu düşünüyorum. Lakers'ın bu sene playoff yolunun ve LeBron'un zorlanma derecesinin Cleveland'da yaptığı en son playoff döneminden çok daha zor olacağını düşünüyorum.
Evet. Ben de katılıyorum.
Hani 1'e 5 oynadığı Boston maçlarını hatırlıyorsunuz.
Boston maçları, bir tane Indiana serisi.
Bir tane Indiana serisi. Toronto maçı.
Toronto.
1'e 5 neredeyse oynadı. Ben bu sefer ya yani 2'ye 5'in 1'e 5'ten çok daha zor olacağını düşünüyorum.
Batı'da olduğu için.
Ya yani, bence bu sene mesela LeBron bu aşamayı geçip final yaparsa ondan daha büyük saygı kazanacak benim gözümde.
Bu sezon Clippers'ı geçerlerse şampiyon olurlar. O gazla.
O kesin.
O gazla şampiyon.
Ama yani ben buna şu an inananlardan değilim. Bu arada Tyler Johnson'ı bırakmış Phoenix. Ufak bir haber okudum ama ne kadar doğruyuz. Galiba kontrat olarak da alamıyor Lakers ama hani almazlar mı acaba Tyler Johnson'ı?
Ha, şeyin bayağı konuşuyorlar bu arada. Marvin Williams'ın.
Marvin Williams'ın bayağı var. Milwaukee gitti.
Aslında Boston'da istiyordu onu galiba. Daha doğrusu Kemba Walker konuşuyormuş. Evet. Marvin Williams'la. Ya bayağı işi biraz şeye geldi.
Milwaukee iyi tercih bu arada.
Hülleye döndü ya. Hani hiçbir şey vermeden adam alırız. Zaten o kendi buyout'unu takıma zorlar falan diye. Buyout işi birazcık böyle hafiften biraz daha kontrol altına alırsa iyi olur. Yok Lakers'ın ciddi problemleri var ki sizin en büyük rakibiniz. En büyük rakiplerinize bakalım. Yani Clippers daha iyi bir kadro haline geldi. Yani sonuçta Şamet'ten falan çıkmadan aldılar.
Evet.
Daha iyi bir kadro haline geldi. Denver yedeklerini değiştirdi. Yani hala geniş. Denver'ın ana parçalar duruyor. Bizi kaç dakika oynuyordu ki Denver'da zaten. Evet. Ki yedekler kötü değil. İyi oyuncular aldılar yine. Bonne'den falan faydalanır.
Bilmem, ben oynamasa da sorun yok ki.
Gerek yok. Zaten Grant, Millsap falan var yani.
Millsap döndü. Grant bench oyuncusu oldu bir anda.
Yani. Barton, Gereris, Jamal Murray. Zaten kadro geniş. Yok hiç.
Morris.
Denver iyi durumda. Clippers kendi güçlendirdi.
Houston hiçbir şey yapmamazlık yapmadı.
Houston en azından antidot olabilecek bir şey. Ya, bir oyunu tamamen yani, oyunu keskinleştirdi, sivrileştirdi. Tamamen böyle oynayacağız dedi ve Houston saçma sapan bir günde 120'ye 90 yenebilir sizi. Şut oranları %40'a çıkarsak çok kolay değil ama
bazı maçlar denk gelecek.
Bazı maçlar denk, mutlaka playoff'ta bir iki maç böyle denk gelecektir Houston %40'la.
Birebir kafa kafaya rakip olduğu herkes hamle yaptı neredeyse.
Utah bile Clarkson almıştı işte şeyin başında.
Daha önce aldı.
Daha önce ve Clarkson'dan faydalanıyorlar.
Onlarında başka bir problem var. Mike Conley'i çözmeye çalışıyorlar vesaire. Evet. Ama herkes bir şey peşindeyken Lakers durağan olmaya, aynısıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Ve dolayısıyla geri gidiyor. Durduğu için geri gidiyor.
Ya da Vogel öyle bir şey çıkartacak ki işte bir anda iki kişinin oynadığı oyunu 7 kişi oynayabilecek.
Nasıl olacak o?
Bence mümkün değil.
Yani Vogel kötü koç değil, iyi koç da yani. Vogel soru şu, Vogel Doug Rivers'dan, Quinn Snyder'dan, Mark Malone'dan iyi koç mu?
Bence ben Kuzma'ya biraz daha top vermesi gerektiğini düşünüyorum.
Kuzma şeyi ne zaman bitecek?
Ben söyleyeyim abi, ben size takas olmaması gerektiğini de söyledim zaten.
Neden?
Çöp, ya çok ucuza gider dedim ya.
Evet, kontratı düşük, yani, kabul ediyorum, ucuza gider.
O yüzden de tutun yani, seneye bir şey olur. Kuzma ama değerli bir oyuncu olacak hocam. Bana kalırsa. Çöp olmayacak yani.
Ya tamam, ne beklendiğiyle ilgili bir şey. Tatum olmayacak ama Kuzma.
Hayır. Geçen sene belki o seviyede oynuyordu ama.
Bence geçen sene de o
seviyede oynamıyordu zaten. Oynamıyor. Söylemiştik evet. Ama o seviyede derken istatistik anlamında. Aha. O seviye olmadığını düşündük zaten ki yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama yine de önemli bir parça oyuncusu ya. Kullansınlar hocam. Yani bir sevmiyorlar mı anlamıyorum yani.
Ya Batı'da şimdi her doğuda da aynı şeyler geçer işte. Milwaukee hamle yapıyor, Philadelphia bench'ini geliştiriyor. Yani Toronto'nun çok inovatif bir koçu var. Indiana tamam yani, Indiana bu arada şey aklıma gelmişken söyleyeyim. Indiana son 30 yılda, son 25 yılda San Antonio'dan sonra en çok playoff'u kalan takım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
Çok istikrarlı bir
takım. Çok istikrarlı bir playoff takımı. Yani Boston zaten iyi durumda. Boston da mesela hiçbir şey yapmadı. Onu da azıcık değinmek istiyorum
Milwaukee,
ben.
Milwaukee, Toronto, hı-hı, İşte Miami
ve orada da hamleler yapıldı. Takımlar
Philadelphia
aradıklarını buldular kısmen de olsa.
Contender olduğunu düşündüğümüz her takım
iyi kötü
en azından bir şey gösterdi değil, hı-hı, mi yani? Lakers'ta bu olmadı.
Ve Boston'da da olmadı. Ne diyorsun sen? Bir de Boston
biraz eli kolu çaresizdi hocam yani. Tamam konuşuluyordu işte şey.
Çok tok
satacağım ama. Kapela muhabbetine girdiler ama. Hı-hı. Biraz Lakers'ın gördüğü muameleyi görme durumu var Boston'da da.
Ama yıllarca o kadar kazıkladılar ki.
Kıymetli oyuncuları var. Şimdi ya sizin rahat çıkabileceğini düşündüğünüz Marcus Smart aslında rahat çıkılabilecek bir oyuncu değil Boston için.
Değil.
Biraz şey gibi. Fantezi basketbol takımı yönetiyormuş gibi yani.
Evet.
Çok değerli parçaları hepsi. Evet. Yani hani karakter olarak sevilen edilen o şehirle bağlantı kurmuş insanlar. O yüzden de zor oluyor ki mücadele ettikleri sürece o takımda kalacaklar. Vanamaker'a, Grant Williams'a da alamıyorsunuz mecburen. Ama bu Capela takasını gördükten sonra Boston'a nasıl alamadı dedim içimden. Yani.
Ben de onu dedim.
Tyce'ı vermeden her türlü alırmış yani.
Evet. Evet.
Ama dediğim gibi Boston Lakers muamelesi görüyor pazarda.
O biraz kendileri herhalde.
İkisi de Lakers'la Boston'la franchise olarak takas konusunda soyulmak istenen iki takımdır
evet, yani
her zaman.
Lakers biraz daha fazla nefret edilen bir takım, evet, olması. Boston da yıllarca soyduğu soyması için. Yıllarca soyduğu için hani aman abi yani ne kadar mantıklı gelirse gelsin ben de niye işte takas yapmak istemiyorum.
Brooklyn 10 senede kendine gelemedi diyorlar.
Evet ama öyle 10 öyle senede kendine
gelemedi. Ama hocam kendi şeyleri, kendi bok yemeleri açıkçası.
Öyle. Yani Boston tamam iyi basketbol oynuyor. En azından daha şey, Lakers'tan daha eğlenceli bir basketbol bence. Gördüğüm bu benim sahada. Muhtemelen tarafsız
ayrıca
basketbol söylerler böyle düşünüyor.
Bu sene şampiyon olacağım. Her sene şampiyon olmak istiyorlar ama Boston bu sene şampiyon olmayıp seneye en büyük adaylardan biri haline gelse şaşırır mısınız?
Yok şaşırmam. Ufak bir hamle yaparsın, bir şey yaparsın olur mu?
Ama Lakers bu sene neredeyse en büyük şampiyonluk adayı olarak başladı Clippers'la beraber sezonu. Şu an belki power rankings'lerde, güç sıralamalarında 3-4 sıra kaybederek girecek yani.
Bir de Lakers'ın şapkasının önüne koyup düşünmesi gereken bir şey var front ofisinin. LeBron 36 oluyor. LeBron'un prime'ı bitiyor. LeBron'dan şampiyonluğun birinci parçası olarak faydalanabileceğin sene sayısı maksimum 2.
Bu sene
iki.
Tüm silahlarınızı kullanmanız lazım.
Evet, Clippers nasıl Jerry West bütün her şeyini tankla, tüfekle bu sezonu almak için oynuyorlar, değil mi?
Evet.
Dark Rivers'la işte açıklamalarıyla, GM hamleleriyle, zaten yazın yaptıkları çok kritik hamleler var. Yani
çok da doğru hamleler de geldiler buraya.
Bütün piknik ne varsa verin gitsin. Biz bu sene şampiyon olmalıyız diyorlar. Yani Shields'tan da çıkılır, şeyden de çıkılır. Pikleri de veririz. Önemli değil. Lakers bunu yapamıyor. Bir kere zaten elinde çok pik yok. Öyle bir sorun var Lakers'ın. İki, şey değil yani. İş bitirmeyi bilmek önemlidir. Ben bu arada Atlanta kim ya? Onu söyleyeyim ya. Atlanta kim abi? Ne var Atlanta'nın?
Takas durumunda şey oluyor hocam. Yani zayıf takıma daha rahat verebiliyorsunuz oyuncu. İçiniz daha rahat oluyor.
Evet, zaten buradan bir şey çıkmıyor. Rakibime yani vermedim. Bir de öbür konferansa gitti.
O ona
gitti.
Verirse ne yapayım artık diyorsunuz.
Ha, bir de öbür konferansa
attım diyorsunuz. Ya bu var ya, bu hamleler var.
Kabul ama yine de hadi Kapile ihtiyacı yok Lakers'ın tabii orada da. Kanada bir tane net bir eklemeye ihtiyacı evet. vardı. Ya da en azından bir guard. Yani
i̇şte
ya guard ya kanat.
Tyler Johnson belki alabilirler.
Tyler Johnson'dan hiçbir şey olmaz.
Olmaz bence de. Ama alabileceklerinden emin değilim. Tam bakmadım kontratlara falan. Olur var mı onu da bilmiyorum.
Collison'u ikna etseler de onların yarı saha önüne de çok uygun Collison.
Ama hocam bilmem neye katılmış bir heriften medet umamazsınız sezon hikayenizde.
Koskoca bir Los Angeles değil
yok
mi?
Yok ya, NBA'yi bıraktığını söyleyip bilmem genç yaşına rağmen.
31-32'de bıraktı işte.
İşte 30 yaşına rağmen gidip işte dini görevlerini yerine getireceğim. Ben artık buradayım diyen, basketbol oynamayacağım bir adam senin Şubat planın olamaz ya.
Bu arada geleneksel bir dini bir şey değil. Bir tarikat ha,
evet,
bir şey
tarikat.
Bilmem ne tarikatıydı o yani. Şey
hayır böyle. Şubat'taki en büyük planınız Derin Collison olamaz yani.
Katılıyorum.
Ama o öyle oldu bir anda. Derin evet. Collison dedi ki ben gelmiyorum.
Hadi bakalım buyuracağız.
Hadi maçı izledi falan bir de.
Evet. Asıl sorun, asıl güvenlikleri şey şu bir de. Biz nasılsa şimdi Los Angeles şehrinde diğer spor dallarında da hep Lakers'lılar elemendir. Yani bu NFL'de filan da böyle. Buz hokeyi bilmem nesinde filan da hep böyle. Futbolda da her şeyde böyle zaten işte NFL'de diyorum. Dolayısıyla biz Clippers'la eşleşirsek onların düşüncesi şu. Biz Clippers'la eşleşirsek zaten 7 maç içeride oynarız. Yani Alman takımıyla Türk takımı eşleşir. Her türlü deplasmanda içeri olur.
Öyle de olmaz bu arada.
Öyle de olmaz bu arada. Yani eşleşiriz, LeBron MVP tezahüratını yaparız gerekirse hani 7 içeride maç, bir de LeBron playoff modunu açar. 5. vites tamam abi biliyoruz. LeBron'un playoff modunu biliyoruz. Bunu
kabul,
izledik zaten.
Kabul,
ama yani
ama hiçbir zaman da sezon içinde 0-5 yapmadı en büyük rakiplerine.
Evet. Yani. Paul George ve Kawhi'ye karşı da oynamadı bu arada. İkisine birden karşı oynamadı ve artık LeBron 36-35 yaşında. 35 yaşında ya LeBron.
Evet hocam.
84'ün son ayında da oldu işte. 35-36 olacak bu sene sonunda LeBron.
Hadi bakalım.
Uçuna çok göreceğiz. Şey gelmedi bana yani.
Kaybeden Lakers'tır diyoruz ama genelde.
Lakers'tır.
Çok az bir Furkan'dan bahsedelim.
Evet
hocam.
Tamam.
Mümkünse. Var mı aklınızda bir şey?
Yok yok.
Furkan hem bir önceki Minnesota maçıydı yanlış hatırlıyorum. Yok. Neyse Furkan bir önceki maçta Memphis maçında rahat bir galibiyet alırken 34 sayı attı.
34-6-4 yaptı.
Daha önemli bence bu arada 34'ün bir kısmı Memphis'le de alakalıydı. Maçtan biraz konsantrasyonu kaybetmişlerdi ama Chicago'ya attı 31 o kadar kıymetli ki. İlk çeyrekte 17 attı.
Hı hı.
Ve sonrasında zaten maçla bitiren o seriyi var ikinci yarıyı. Ve Furkan 31 sayı. Bir maçta 7-3'lük, ikinci maçta 6-3'lükle toplamda 2 maçta 65 sayı gönderdi. Ve Philadelphia'nın bu sezon 2 maç üst üste 30 sayı geçen ilk oyuncusu oldu.
Bir de bench'ten gelen 30 atan, 5'er tane şut atan ilk oyuncu mu olmuş 80'lerden
öyle
beri?
Şey.
Öyle bir şey. 20'de
çok
13.
Çok önemli bir şey yaptı aslında.
Evet, 20'de 13 son 2 maçtaki üçlük performans.
Muazzam. İkilik de öyle. Hı-hı. İşte total baktığınız zaman muazzam bir yüzde ortaya çıkıyor.
%75 civarında bir şut yüzdesi var. Efektif şut yüzdesine girersen bu 80'in üstüne çıkıyor zaten. Yani evet, Furkan birçoğumuzun dillendirdiği. Furkan bu karşılaştırma ister istemez yapılıyor. Bu kimseyi sevmediğimiz anlamına gelmez. Cedi'den daha yetenekli. Cedi daha çalışkan bir oyuncu olabilir.
Derli toplu.
Daha derli, daha istikrarlı bir oyuncu olabilir ama Furkan'ın potansiyeli ve tavanı daha yüksek.
Atletizm seviyesi.
Ve özellikle NBA'de ihtiyaç olan atletizm.
Smaca nasıl şaşırıyorlar değil mi? Biz şaşırmadık.
Biz şaşırmıyor. Biz biliyoruz zaten bunları yani. Bunu gösteriyor.
Ev kaptan beri biliyoruz.
Evet. Furkan'ın böyle 30... Furkan'ın böyle 30 sayı attı. Tabii ki böyle devam etmeyecek de. Furkan playoff'ta ona şut çizilen oyuncu olacaksa çok büyük gelişme.
Burada ipucu şu. Glenn Robinson ve Alec Burks hamlelerinin yapıldığı, Tyrell'ın yavaş yavaş bu takımın rotasyonda Furkan'dan daha önemlisi oyuncusu olduğu hissedildiği dakikalarda Furkan çıktı, taş gibi top oynadı. 20'ler, 24'ler. Ve sonra Glenn Robinson'la Alec Burks'un geldiği haftada iki maç üst üste 30'u geçti.
Buyurun.
Embiid satarken. Ben Simmons'la beraber bu iki takımı yendiler. Bu iş böyle gerçekleşti. Ve bu çok kıymetli. Furkan burada rotasyonda kalmayı da hak etti. Furkan'ı artık çıkarmak için Furkan'ın olağanüstü kötü oynaması lazım. Yani ne bileyim 14'te 0 üçlük performans alırsa iki maçta oynatmaz.
Geriye risk gibi geçer.
Ama Furkan'ın da ben şut ritminin buna müsait olmadığını, 14 tane üst üste kaçıracak pozisyonda olmadığını, Furkan'ın önlem alınması gereken bir oyuncu olduğunu hissettirdiğini ve Philadelphia'nın elini rahatlatacağını düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Yani ve çok daha iddialı bir takımla oynamak onun gelişim açısından iyi
ve
olacak.
Ve vettikleri bir oyuncuyken bu hale gelmek. Sezon başında.
Geri almak.
Çok kıymetli. Evet. Çok kıymetli.
Evet.
Ben teşekkür ediyorum bunları bize izlettiği için Furkan'a. Umarım devamı gelir.
Yani sabah kalktım ve hani Furkan 30-60 haberini okudum. Hemen özetler mözetler bilmem ne.
Furkan Ye tişörtleri de basılmış. Furkan eline sağlık diyelim.
Evet.
Cedine de Drummond da Allah yardımcısı olsun.
Ya evet, Cedin de rolü bu arada çok zor. Yani. Biraz daha pasör oynamaya başladı bu dönem ama Kevin Porter da varken onu hocam, da söyleyeyim.
Kevin Love, Tristan Thompson boyalı alanı açan oyunculardı biraz da. İşte tam hücum ribandı kovalardı ama işte post-up oynayan bir oyuncu değil Tristan Thompson.
Evet.
Çok fazla. Drummond da şimdi hiç çekilmez o durumlar. Yani.
Bir de Garland Sexton'dan zaten vazgeçmiyorlar. Bir de Kevin Porter şeyin dakikalarını evet. almış durumda birazcık Jaden'ın kanat olarak
Jaden'in dakikaları. Jaden'in de birazcık kendine gelmesi, silkelenmesi lazım skor anlamında.
Biraz daha fazla asist yapıyor senin de başına göre.
Bu arada tutuyor onu Cleveland taraftarı. Bir şey olmaz bence etkilenmez.
Evet ama yani Jedi çaylakken de böyle oynuyordu. Jedi çok büyük bir gelişim içerisinde.
Bak seneye Lakers'a takası olur.
İyi bir kontrat imzaladı.
LeBron yanına alır.
İyi bir kontrat imzaladı evet. Cleveland'la. O kontratı bir contender'ın alacağını sanmıyorum.
Ben de.
Açıkçası yani. Umarım gerçekçi
alır,
olalım.
Umarım alır da heyecanlanırız. Hocam ağzınıza sağlık.
Ben çok teşekkür ederim. Oldu. Ben teşekkür
yine
ederim.
Bir saati devirdik beraber. Evet. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Haftaya Salı günü NBA'de görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.
Hafta sonunda tabii bu arada Euroleague yapmaya çalışacağız. Evet. Onu da hatırlatalım.
Dip çizgiden herkese tek tek selamlar. Furkan'ın bu geceki maçını kaçırmayın. Evet. Heyecanla bekliyoruz.
Hoşçakalın.